Ayrım 9.
Descartes'in hayatı. 1596. 31 Mart. René Descartes. La Haye'de 1802 yılında adı La Haye Descartes olmuştur. Turan ve Putti yakınlarında dünyaya geliyor. Descartes kendisi daha sonra bu yerleri bazen Poitevin, bazen de Troncho olarak anacaktır. Bretagne Kraliyet Mahkemesi yargıçlarından olan babası 1640'da ölür. Annesi onu dünyaya getirdikten aşağı yukarı bir yıl sonra 1597 Mayıs'ında ölmüştür. Ailenin toprakları vardı. Descartes bu toprakların idaresiyle uğraşmaktansa kendi payını satarak elde ettiği parayı gelirinden yararlanmak üzere Hollandalı bankerlere yatırmayı tercih edecek ve böylece ılımlı tuttuğu ihtiyaçlarına karşılık kendisine çok ferah bir geçim düzeyi sağlayacaktır. 1597-1606 soru işareti. Çocuk, babaannesi ve bir süt nine tarafından büyütülür. Descartes bu süt nineye bütün ömrünce bağlı kalacaktır. Babası 1600 yılına doğru ikinci kez evlenir. Bu iki evlilikten René öldüğünde henüz hayatta olan iki erkek, iki de kız kardeş dünyaya gelmiştir. 1606 soru işareti, 1614 soru işareti. 4. Henry tarafından 1604 yılında kurulan La Flèche Jesuit Koleji'nde 1610'da 4. Henry'nin kalbi törenle buraya gömülmüştür. Öğrenim yılları. Sağlığı zayıftır. Ciğerlerinin durumu herhalde pek iyi değildir. Nitekim tesadüfen yakalanacağı bir ciğer rahatsızlığından ölecektir. Bu yüzden La Flèche'de ona tercihli bir rejim uygulanır ve böylece öğrenim süresini tamamlaması sağlanır. Sabahları geç kalkabilmektedir. Bütün ömrünce koruyacağı bu alışkanlık özellikle Stockholm'de kraliçenin zorunlu kıldığı günlük programa uymakta çok zahmet çekmesine neden olacaktır. 1614-1616 soru işareti. Poitiers'de hukuk ve muhtemelen tıp öğrenimi yapan Descartes, 10 Kasım 1616'da hukuk lisansiyesi olur. Ertesi yılı kendini eskrime, biniciliğe ve safahate vermiş bir genç kişizadenin mondan yaşantısıyla geçirir. 1618. Asker olarak yetişmek üzere Hollanda'da Orange Prensi'nin protestan ordusuna ünlü komutan Maurice de Nassau'nun mahiyetine girer. Orada 10 Kasım'da kendisinden 8 yaş büyük olan Isaac Beckman'la karşılaşır. Matematik, müzik ve belki ezoterizm üzerine uzun sohbetler ederler. Descartes'in eğlence ve garnizon hayatıyla uyuşmuş olan zihni uyanıp canlanır. 1619. Descartes Nisan sonlarında Hollanda'dan ayrılır ve Danimarka ve belki Polonya ve Macaristan üzerinden Frankfurt'a gelir. Gelişi tarihi bilinmemektedir. İmparator 2. Ferdinand'ın taç giyme şenliklerine rastlar. Muhtemelen bu dönemde kısa bir süre için Bavyera dükünün Katolik silahlı birliklerine katılır. Sanıldığına göre Ulm bölgesindeki bir köyde kışlığa çekilir. Yalnızdır ama bilgin kişilerle temasını sürdürmektedir. 10-11 Kasım. Bu tarih 3. seferdir geçiyor. Gecesi, açıkça Tanrı'nın bir uyarısı olarak yorumladığı 3 rüya görür. Olayın hikayesi, bizzat Descartes'in bugün elimizde bulunmayan bir ifadesine göre, Bale tarafından bize aktarılmış bulunmaktadır. Coşkuya kapılan Descartes'a, olağanüstü bilimin ya da bir bilimin temelleri adını verdiği şeyin ilhamı gelir. Bu düşlerin kaderini gerçekten etkileyen kesin kararlar, bizce bilinmeyen bazı kararlar almaya onu sevk etmiş olduğuna şüphe yoktur. 1620-1621, karanlık yıllar. Yolculuklar 11 Kasım 1621'de hep aynı tarih. Descartes esrarlı bir notunda bir olağanüstü keşiften söz eder. Bunun belli bir bilimsel buluş mu yoksa ezoterik türden bir tanrısal ilham mı olduğunu bilmiyoruz. Descartes'in o sıralarda Rosscrow'ların mistik felsefesiyle ilgilenmekte olduğu sanılmaktadır. 1622-1625 yine karanlık yıllar. Descartes Fransa'da görülür. Orada topraklarına ait bazı işleri yoluna koymakla meşguldür. İtalya'ya uzun bir yolculuk yapar. 1619 yılında gördüğü üç rüya üzerine Loreto'ya yapmayı adadığı hac ziyaretini yerine getirmek için bu yolculuğa çıktığı sanılmaktadır. Bu ülke iklimi ve güvensizliği Descartes'ta kötü bir anı bırakacaktır. 1625-1628 Fransa'da ve özellikle Paris'te kalır. Ve burada yazarlar, bilginler ve kilise adamları ile ilişkiler kurar. 1627 yılı sonbaharında Kardinal de Brulle derin tartışmalar yapar. Sonunda Kardinal ona felsefesini geliştirmenin din ve insanlık ayrına bir görev olduğunu söyler. Aklın idaresi için kurallarını Latince olarak yazmaya başlar. Fakat bu eseri yayınlayamayacaktır. Eser ancak onun ölümünden yarım yüzyıl sonra yayınlanacaktır. Bir de metafizik üzerine bir eser hazırlamaya koyulursa da bugün buna dair hemen hiçbir şey bilinmemektedir. 1628 Sonbaharda Hollanda'ya doğru yola çıkar. Üç kısa aralık dışında 1649'a kadar bu ülkede kalacak, bu süre içinde son yıllar hariç sık sık konut değiştirecektir. 1630 Beckmann'la bozuşur. Beckmann, haksız yere Descartes'in üstadı ve yol göstericisi pozuna girer ve onun dehasının meziyetlerini kendisine mal etmeye kalkışır. Bununla birlikte bir yıl sonra, biraz soğukça da olsa tekrar barışacaklardır. 1633 Haziran ayında Galileo, Roma'da hüküm giyer. Descartes haberi Kasım'da alır ve birçok yıldan beri üzerinde çalışmakta olduğu ve son şeklini vermek üzere bulunduğu Le Monde, Dünya kitabını hemen bırakır. Galileo'nun eserini ertesi yıl çok kısa bir süre için ve gizli sayılacak bir yoldan yine Beckmann ona iletecektir. 1635 Descartes'in Hollandalı bir hizmetçiden olan kızı Francine'in doğumu. Çocuk annesinin dinine göre bir protestan kilisesinde vaftiz edilir. 1637 Haziran Décors de la méthode, metot üzerine konuşma, Hollanda'nın Leyde kentinde yazarının adı belirtilmeksizin yayınlanır. Aynı kitapta konuşmadan sonra Dioptrik, Meteorlar ve Geometri adlı üç eserde yer almaktadır. 1637-1640 Francine'le annesinin yanında mutlu, sakin yıllar. 1640 Descartes Francine'i Paris'e, Saint-Chapelle Kilisesi'nde görevli bir rahibe olan akrabasının yanına göndermeye hazırlanırken, Eylül ayında çocuğu döküntülü bir hastalıktan ölür. Kızının ölümünün kendisini hayatında hiç tatmadığı kadar büyük bir keder içinde bıraktığını söylüyordu, acı acı, diyor Bale, Descartes için. Bir ay sonra da babasını kaybeder. Oğulla onu haylazın teki sayan baba arasında görünüşe göre hiçbir zaman büyük bir sevgi ve anlayış bulunmamakla birlikte bu ölüm Descartes'i üzer. 1641 Yaz sonuna doğru Meditations'lar Paris'te yayınlanır. Eserin arkasında 6 dizi halinde itirazlar ve itirazlara cevaplar bulunmaktadır. 1642 ilkbaharında Amsterdam'da 7. bir itirazlar ve cevaplar dizisi daha eklenmiş olarak eserin yeni bir edisyonu daha çıkacaktır. Aralık ayında Descartes'la Utrecht Üniversitesi'nden Voitras arasındaki fikir ayrılığı şiddetli bir tona ulaşır ve Descartes ateistlikle, tanrı tanımazlıkla itham edilir. Polemik 1645'e kadar tehlikeli bir şekilde sürecek ve sonunda üniversite yeni felsefe hakkında herhangi bir kimsenin her ne şekilde olursa olsun herhangi bir şey yayınlamasını yasaklayacaktır. 1643 Mayıs başları Prenses Elizabeth'le mektuplaşmalar başlar. Descartes konuşmadaki geçici ahlakının ardından gelen kesin dediği ahlakını bundan sonraki yıllarda özellikle bu mektuplarında dile getirecektir. 1644 Felsefenin ilkeleri Amsterdam'da Latince olarak yayınlanır. Konuşma Latince'ye çevrilir. Mayıs-Kasım Fransa'ya ilk yolculuk. 1645-1646 Passion Dolem Ruhun Pasif Halleri'nin birinci redaksiyonu, redaksiyonun şekli hakkında kesin hiçbir şey bilinmemektedir. 1647. Meditations'larını Paris'te Fransızca olarak 7. seri itirazlarla cevaplar eklenmeksizin, arkadan prensiplerin önemli bir yeni ön sözle yayınlanması. Hollanda'da Leroy ile şiddetli bir polemik. Haziran'dan Kasım'a kadar Fransa'ya ikinci seyahat. Pascal ile pek hararetli olmayan görüşmeler. İsveç kraliçesi Kristin ile mektuplaşmaların başlaması. 1648. Nisan'da Burman ile görüşme. Mayıs'tan Ağustos'a kadar Fransa'ya üçüncü ve son yolculuk. İlk front karışıklıklarında Descartes huzursuzlanır. Çünkü zihinde olduğu gibi devlette de düzensizlik onun nefret ettiği şeydir. Nitekim onu Hollanda'ya bağlayan da mizacına uygun gelen ora iklimi kadar her şeyden önce orada bulduğu sükun ve huzur ortamıdır. Bunun için mutfağa darmadağın tencereyi devrilmiş bulduğu Fransa'da kalışını kısa kesip aceleyle Hollanda'ya döner. Paris'te sanat ve meslek okulları kurmak tasarısı ortaya koyması ya da son şeklini vermek üzere yeniden ele alması muhtemelen bu döneme rastlar. Descartes bu tasarısıyla bilginlerle zanaatçıları, bilimle tekniği, araştırma ile pratik uygulamaları sıkıca birleştirmekten yana sürekli duyduğu özleyişi bir kere daha dile getirmiş oluyordu. Eylül, Pi Mersen'in ölümü. 1649. İsveç prensesi, yazarları ve bilginleri toplamaktan zevk aldığı Stockholm'e kendi yanına gelmeye razı etmek için durmadan Descartes'a teklifler, davetler, baskılar yapmaktadır. Descartes uzun süre tereddüt eder. Özgürlüğünü kaybetmekten korkar ama bunun yanı sıra kaderinde yeni bir dönem açılacağını ummaktan da kendini alamaz. Sonunda kararını verir ve Eylül ayında yola çıkar. Kasım. Yokluğunda Passion de l'âme. Bu esere Traite de Passions'da denir. Paris'te Fransızca olarak yayınlanır. 1649-1650. Sanıldığına göre Descartes, Stockholm'de acı hayal kırıklıklarına uğrar. Ama garip mizaçlı Christie'nin zorbaca fantazilerine karşı koymaktan da geri kalmaz. Pastoral ya da sembolik bir komedi bugün kaybolmuş bulunmaktadır. Düzenler ya da kaleme alır. Kraliçenin doğum gününün ve Westfalia Barışı'nın kutlanması dolayısıyla Barış'ın Doğuşu adlı manzum bir bale livresi yazar. Kaybolduğu sanılan bu manzum eser bulunarak 1920 yılında yayınlanmıştır. Bu beklenmedik ve umulmadık işleri ruhunda yeni yaratış imkanları bulup denemek için gönül rızasıyla üstlendiğini düşünmek mantığa aykırı görünmemektedir. Kristin için bir İsveç akademisi ana tüzük tasarısı hazırlar. Yarım kalmış olan La Reche de la Vérité, Pour la Lumière Naturelle, tabi ışıkla hakikatin araştırılması başlıklı diyalog da muhtemelen bu döneme aittir. 1650 yılı ocağında kraliçe Descartes'ı düzenli olarak her sabah saat 5'te kendisine felsefe dersi vermek üzere saraya getirtir. Geç kalkmaya alışmış bir insan olarak Descartes, İsveç kışının ortasında böyle bir zahmete dayanamaz. Pnömoniye, zatüreye yakalanır, 2 Şubat'ta yatağa düşer ve 11 Şubat'ta dindarca ölür. 1657-1667. Mektuplaşmaların elbette pek eksik bir şekilde ilk edisyonu yapılır, 3 cilt. 1662-1677. Dünya kitabının kalan bölümlerinin İnsan ve Işık kitabı, doğruluk derecesi değişik edisyonlar halinde yayınlanır. 1701. Règle pour la direction de l'esprit, aklın idaresi için kuralların Latince ilk edisyonu yapılır. 1897-1913. Adam ve Tannery tarafından Descartes'in toplu eserleri 12 cilt yayınlanır. Descartes'in doğumunun 300. yıl dönümünü kutlamak amacını güden bir anıt girişim. Bu edisyonun çağdaş düşünce üzerinde çok büyük bir etkisi olmuştur. 1936-1963 Adam ve Milhaud tarafından mektuplaşmalar yayınlanır. 8 cilt. Ekler. Alain. İkinci düsturum, davranışlarımda elimden geldiği kadar sağlam ve kararlı olmaktı. Metot üzerine konuşma. Henüz itaat nedir bilmeyen bir güzel çağ insanıdır o. Belle Epic. Düzen diye bir şey yoktur ortada. Avrupa baştan başa muazzam bir iç savaş içindedir sanki. Herkesin kendi hesabına dövüştüğü bir iç savaş. Öyle ki matematik bile bir partizanlar savaşına benzer. Becerikli olanlar kendi başlarına herhangi bir sırlı problemi alt etmek peşindedir. Herkes bir kılıç, bir girişimdir ve kendi efendisini kendisi seçer. Hiç kimsenin önünde ihtiraslarımızı bilgelik haline getiren yazılı bir görevler listesi yoktur. Herkes kendi kararını kendisi vermek zorundadır. Descartes da bu harekete katılır hem de hiç yadırgamadan. Bu gezgin, bu asker, bu gönüllü savaşçı, homme d'homme, hiç de tümüyle bilinen bir kişi değildir bizce. Buna rağmen hayatı hakkında bildiklerimiz sırf dıştan da olsa davranışlarının gizli nedenleri hakkında hiçbir görüşümüz olmasa da unutulmaz bir insan yapmaktadır onu bizim için. Bildiğimiz kadarıyla önce Maurice de Nassau'nun hemen arkasından Orange Prensi'nin emrinde gönüllü olarak hizmet etmiş, 2 yıl sonra Baviera Dükü'nün ordusuna girmiştir. Burada da 2 yıl hizmet ettikten sonra onu Bushoy Kontu'nun emrinde görüyoruz. Muhtemelen onun ardı sıra Macaristan'a kadar gitmiştir. Nihayet 6-7 yıl kadar serbestçe seyahat ettikten sonra La Rochelle kuşatmasında seyirci olarak karşımıza çıkıyor ve tekrar hizmete girip zafere kadar kralın ordusunda kalıyor. Hiç olmazsa Balen'in bize sunduğu kadarıyla efsane böyledir. Bütün bu ayrıntılar içinde kesin olmayan taraflar pek çoktur. Hatta tarihçiler bu son menkıbeyi kabul etmemekte ve Descartes'in ancak La Rochelle alındığı sırada Hollanda'ya gelmiş olduğunu kanıtlamaktadırlar. Fakat Descartes'in kişiliğine uygun düşmeseydi, bu menkıbenin ne uydurulabileceği ne de ona inanılabileceğini belirtmek gerekir. Onun karakteri, ahlakı ve davranış tarzı bilindiği takdirde efsane yabana atılır olmaktan çıkar. Şu halde hiç de Halim Selim bir kalem efendisi değildir bu insan. Aksine canlı, sert, karar vermek için sabırsızlanan, karar veren, kesip atan, tehlikeye atılmaktan kaçınmayan bir kişidir. O tarihlerde savaşlar pek ağır aksak cereyan etmelerine ve insana merakını giderecek, düşünecek zaman bırakmalarına rağmen ara sıra hayli gaddarlaşırlardı. Descartes'in savaşçılığına dair pek bir bilgimiz yok. Yalnız gelenek onun pek askerce iki davranışını bize aktarmaktadır. Bilindiğine göre Descartes, yanında tek bir hizmetkar olduğu halde Batı Friesland'den bir sandal içinde geçtiği sırada sandalcıların bir kumpasından kuşkuya düşüyor. Derhal kılıcını çekiyor ve sandalcıları hizaya getiriyor. O tarihte henüz 25 yaşındadır. Yine anlatıldığına göre bundan bir süre sonra 30 yaşlarındayken içlerinden birine kur yapmakta olduğu bazı hanımların huzurunda bir rakibe karşı dövüşüp adamın silahını elinden düşürtüyorsa da hayatını bağışlıyor. Duello'nun mod olduğu zamanlardı o zamanlar ve Descartes bir an boş bulunup paradını almayacak olsa Sevigne gibi sersemce bir dövüşte pekala ölebilirdi. Bilge kişinin öbür insanlardan daha az delilikle değil, fakat daha çok akılla kendisini ayırmasını isteriz daima. Beri yandan okuyucu, metot üzerine konuşmada, bu metottan çıkarılan bazı ahlak kuralları başlığı altında Descartes'in harfi harfine uyduğu bir davranış doktrini bulacaktır. Adeta bir ormanın içinde yolunu kaybetmiş durumda olan ve herhangi bir yolu bir başkasına tercih etmek için hiçbir neden göremeyen Descartes yine de bir seçim yapar ve yaptığı bu seçime sanki en akıllıca seçim bu imişçesine sıkıca bağlı kalır ve eylemdeki bu ezim, bu fikri takip ve bu sadakat sayesinde seçimini bir rastlantı olmaktan çıkarıp iyi bir seçim haline sokar. Bu ünlü imaj eğer üzerinde yeterince durup düşünürsek gerektiğinde şüphe etmesini de inanmasını da en iyi şekilde bilen ve daima kendisinden emin olan bu insanın bu davranışını hatta jestini bize öğretecektir. Burada şunu da söyleyelim ki bu kararlı insan çok uyur ve uyumadığı zaman bile yatmaktan hoşlanırdı. Bu çelişkiler, bu sınırsız aylaklıklar, herkesin kendi keyfince değerlendirdiği bu bir çeşit tembellik, askerlik hayatına özgü şeyler olup barış içinde bir çalışma düzeninde aksine skandal sayılır. Descartes daha kolejde öğrenciyken bile kendisine sağlanan bir ayrıcalıkla genel kurallara uymak külfesinden uzak kalabilmişti. Daha sonra kendi seçimiyle askerlik hayatına atılmış olması, eğer bu pek sıkı kurallara bağlı bir hayat olsaydı şaşırtıcı olurdu. Ama hiç de öyle değildir. Gerçekte askerlik yaşayışı bir takım dış zorunluluklara göre düzenlenir. Descartes'in olayların doğal akışının zorlamalarına zahmetsizce dayanabildiği ama bunun dışındaki zorlamalara tahammülsüz olduğu düşünülebilir. Bu, bizde bu münzevi kişiyi ve onun sürdüğü gönüllü sürgün hayatını anlamaya çalışmak isteği uyandırıyor. Descartes gençlik yıllarında bazen sosyete insanı da olmuştur. İki defa Paris hayatına karışmış, o zamanlar orada yaşandığı gibi sohbetlerden, müzikten, her türlü dürüst eğlenceden bol bol kem almıştı. Ama hiçbir zaman düzenli bir insan olmamıştı. Birdenbire bir kenar mahalleye çekilerek ortadan kaybolurdu. Dostları onu tesadüfen ele geçirir ve anlaşıldığına göre fazla zahmet çekmeden meclislerine getirirlerdi. Bu nitelikler hiç de bir insan kaçkınına yaraşır soydan şeyler değildir. Katıldığı askeri seferlerden sonra yaptığı yolculuklar sırasında Almanya'nın her yanını, Friesland'ı, Hollanda'yı, İngiltere'yi, İtalya'yı dolaşmıştı. Kısa mesafelerde dolaşıyor, hoşuna giden yerde duruyor, güzel doğa manzaraları arıyor ve bu arada Frankfurt'taki taç giyme töreni gibi, İtalya'daki bayram gibi insan manzaralarını da kaçırmıyordu. 20 yılını geçirdiği Hollanda'da bile sık sık ev değiştirmiştir. Ama daima iyi yerde oturuyor, iyi hizmet görüyor, bir bahçesi, binek atları ve nihayet en büyük nimet olarak gördüğü özgürlüğü ve boş vakitleri oluyordu. Onda en insancıl taraf bile düzen dışında gösterir kendini. 5 yaşına kadar tıpkı bir anne şefkatiyle yetiştirip büyüttüğü ve kaybına gözyaşları döktüğü öz kızı Francine gibi. Sırf kendi kendisine dayanan, kendi öz yasalarına göre düşünen, bütün zihinleri kah kendisine çekip kah kendisinden uzaklaştıran böyle bir yaşantı karşısında hayranlık ve belki de biraz korku duymayacak insan var mıdır? Prenses Elizabeth'e kendi eşitiymiş gibi davranan ve ölümüne gittiği soğuk ülkeye doğru yola çıkmak için Zuiderzee'de İsveç donanmasının kendisinden emir beklediği bu düşünce kralı 49 yaşlarındayken Ramsrand adlı bir ayakkabıcıyı yaşadığı inziva yerine buyur eder. İyi bir matematikçi olan ve daha sonra astronom olarak isim yapan bu adamla birkaç kere görüşmüştür Descartes. Metot üzerine konuşmayı, Montaigne'i okurcasına okuyanlar, Descartes'in ayaklanmadan ve Fronde'den bir dipnot. 14. Louis'nin küçüklüğünde Kardinal Mazarin'in yönetimine karşı doğan ayaklanmaya verilen ad. Fronde'den adam akıllı uzak olduğunu anlarlar. Ama bu eserde politik düzeni olduğu gibi, yani hiçbir dinsel nüans taşımaksızın benimsediğini de anlamaktan geri kalmazlar. Bu boyun eğişte biraz da hor görüş vardır. Görevlerini bir sabır sınaması gibi tevekkülle karşılayan askerlik yaşantısına ve elverişli bir iklim aramak bahanesiyle yurt dışına kaçıp o sırada Avrupa'nın en özgür ve ihtişamı en yerinde ülkesinde karar kılmasına bakarak tahmin ediyoruz bunu.